Satır Arası.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara'dan Satır Arası programından bugün de merhaba diyoruz sizlere. Sevgili gazeteci dostumuz Bilal Çetin ve ben Fatih Atik birlikte bugün yine Ankara'da ve Türkiye'deki gündemi sizlerle paylaşacağız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte hazırladığımız Satır Arası programına başlıyoruz. Teknisyen arkadaşımız Cihan Aktepe de bize sesimizi size duyurmada yardım ediyor. Tabii programa başlarken öncelikle telefon numaralarımızı söylemek istiyorum. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 31. Evet Bilal, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Şimdi tabii Avrupa'daki dinleyicilerimiz daha çok Avrupa gündemiyle alakalı ama Türkiye'nin en önemli gündemi birkaç saat sonra başlayacak. Yaklaşık 2,5 saat sonra başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yapacağı yüz yüze görüşme.
Evet.
Bu konuyu öncelikle gündemimize alacağız ama ondan önce yine konu başlıklarımızı ben dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta başladığı Çin seyahatinden bahsedeceğiz. Çin seyahatinin önemi nedir? Türkiye'nin Çin ilişkilerini geliştirmesinde ne gibi faydalar olacak? Ardından Erdoğan-Trump görüşmesine değineceğiz. Tabii ki en önemli gündem başlığı YPG'ye silah yardımı ve FETÖ'nün iadesi olacak. Bu konuda bir adım atılacak mı atılmayacak mı bunu Bilal Çetin'le değerlendireceğiz sevgili dinleyenler. Ve tabii ki hafta sonu yapılacak AK Parti Kongresi. Cumhurbaşkanı Erdoğan o olağanüstü kongrede partisinin başına geçecek. Bir anlamda başla gövde buluşmuş olacak. Yeni başlayacak bir dönemin miladı olacak 21 Mayıs tarihi. Evet sevgili Bilal, Çin gezisiyle başlayalım istersen. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14'ünde 13'ünde çıktı seyahate. Çin'de 3 büyük anlaşma imzalandı Çin hükümetiyle. Onun dışında baş başa özel görüşmeler yapıldı Çin devlet başkanıyla ve diğer liderlerle. Bu seyahatin Ankara açısından önemi nedir diye başlayalım.
Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika'da bugün Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirecek. Senin de söylediğin gibi birkaç saat sonra. Ve Amerika'ya geçmeden önce de Çin'de, Pekin'de temaslarda bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ben tabii bunu zamanlama açısından çok enteresan buluyorum. Amerika'ya gitmeden önce Çin'e uğraması, orada Çin Devlet Başkanı'yla ikili görüşmeler yapması ve ardından orada Rusya Devlet Başkanı Putin'le ayaküstü de olsa bir görüşme yapması aslında Amerika'ya verilmiş güzel bir mesaj bence. Türkiye artık hem bölgesel düzeyde hem de küresel düzeyde bir güç haline geldi. Hem Amerika ile ilişkilerini sürdürürken hem Rusya ile hem Çin ile hem Avrupa ülkeleriyle de ilişkilerini sıcak tutmaya çalışan bir politika izliyor. Ve doğru bir politika izliyor Türkiye. Bu nedenle Çin'de yapılan, Çin'deki aslında toplantı uluslararası bir toplantıydı. İpek Yolu ile ilgili bir toplantıydı. İpek Yolu biliyoruz, dinleyicilerimiz de biliyorlar ki tarihi bir kavram. Çin'den başlayıp Orta Asya'ya geçip Türkiye üzerinden Avrupa'ya, İngiltere'ye ve Amerika'ya kadar uzanan bir yol. Bu nedenle bu yolun yeniden canlandırılması söz konusu ve burada kritik ülkelerden birisi de Türkiye. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin, Pekin ziyareti önemliydi bence. Ve orada senin de söylediğin gibi 3 tane önemli anlaşma da imzalandı. Bu anlaşmalar Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin daha da artacağının göstergesi. Herkes biliyor ki artık Çin bir küresel güç şu anda. Hem nüfus olarak hem ekonomik yapı olarak dünyanın en önemli ülkelerinden birisi. Ve Çin ile ilişkilerini Türkiye geliştirerek hem pazar payını arttırmak istiyor Çin'deki, hem de Çin'deki teknolojiyi Türkiye'ye transfer ederek Çin ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek istiyor. Bu açıdan ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seyahatinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Tabii şimdi orada imzalanan anlaşmaları kısacık hatırlatalım. Öncelikle suçluların karşılıklı iadesi anlaşması imzalandı.
O anlaşma çok önemli. Fatih Atik, bizim Çin ile şu aramızda suçluların iadesine ilişkin bir anlaşmamız bulunmuyordu. İlk defa bu anlaşma imzalandı. Bu açıdan bu anlaşma önemli. Hatta şunu da söyleyelim. Çin'de bazı FETÖ mensupları var.
Orada da var mı faaliyetleri?
Tabii. Orada da var faaliyetleri. Ve biz bunların iadelerini artık bu anlaşmadan sonra daha rahat isteyebileceğiz. O yüzden Türkiye ile Çin arasında imzalanan suçluların iadesi anlaşması bu açıdan büyük önem taşıyor bence. Birkaç anlaşma daha var, onları da hatırlatırsam.
Bir tanesi uluslararası karayollar üzerinde taşımacılık anlaşması, bir de karşılıklı kültür merkezleri kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.
Evet.
Ekonomik tabii ki bu bir seyahatli. Tek kuşak tek yol projesi var. Hı-hı. Diğer anlamın adıyla işte sen de söylediğin modern İpek yolu projesi. Evet. Bakıldığı zaman Türkiye bu projenin tam göbeğinde. Hı-hı. Kuzey koridoru, Çin Rusya üzerinden Kuzey koridoru, İran üzerinden de Güney hattı kurulacak demir yolu projesi bu.
Evet.
Türkiye ve Avrupa'yı da Orta Asya Cumhuriyetleri ile Çin'e kadar bağlayacak bir orta koridor çalışmaları yürütülüyor. Hı hı. Türkiye tabii çok çok önemli yatırımlar yaptı bu anlamda. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Kars, Bakü-Tiflis-Kars, Ceyhan petrol boru hattı. Bu Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ve Edirne-Kars demir yolu projeleri var. Tabii bunların birbirine bağlayan, Avrupa'ya bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü var. Hı hı hı. Türkiye'nin kuzey hattından yani Gürcistan'dan başlayıp Avrupa'ya kadar, Bulgaristan'a, Yunanistan'a kadar uzanacak bir demiryolu hattından söz ediyoruz. Marmaray da bunun devamında. Hı-hı. Türkiye yaklaşık buraya 30 milyar dolar yatırım yaptı. Orta koridorunu oluşturuyor bu İpek yolunun. Hı-hı. Asıl Avrupa'yla bağlantısını sağlayacak olan. Bunun dışında bakıldığı zaman bu yeni tek yol hattı 65 ülkeyi kapsıyor. Bu projenin içinde var. Evet. Ve 40 milyon kilometre kare. Dünya nüfusunun da 4,5 milyarını oluşturuyor. Toplamda bugüne kadar 300 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Hı hı. Türkiye bunun en önemli ayağını oluşturuyor. Tabii şimdi 60 seneden beri Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiliyor.
Evet.
Öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu diye diye o bürokratların hazırladığı raporlarla hiçbir zaman karar alamayan Avrupa Birliği artık son raddesine kadar getirdi. Bugüne kadar Gürcistan'a bile serbest dolaşım hakkı veren Avrupa Birliği Türkiye'yi 60 seneden beri mecburen vermesi gereken hakları bile vermeden oyalamayı sürdürüyor.
Evet.
Türkiye sen de söyledin artık büyük bir ekonomik güce dönüştü. Bakıldığı zaman G7 vardı biliyorsun daha önceden. Hı-hı. İşte bu G7'nin içerisinde büyük devletler var. Bir de şimdi bunların dışında kimler var? G7'de Almanya, Japonya, Amerika, İngiltere, Fransa, Kanada ve İtalya vardı. Peki diğerleri kimler? Yeni yükselen 7'li ekonomi. Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Kore, Meksika, Rusya ve Türkiye. Burada müthiş bir gelir kayması olacak. Bu ülkeler giderek büyüyorlar. 2018-2020 döneminde bu daha da büyüyecek ve yaklaşık G7'yi geçecek bu saydığım diğer ülkelerin ekonomik milli gelir büyüklüğü. Dolayısıyla Türkiye bu treni gördü, bu kaymayı gördü. Yeni bir ekonomik savaş var.
Evet.
Dünyanın da ekonomik interlandı kayıyor. Rusya, Çin ve Hindistan bloğuna kayıyor. Arada yükselen Güney Kore'yi de oraya kattığınız zaman başka bir şekle dönüşüyor. Türkiye Avrupa Birliği kapısında bekledi. Şimdi sen çok güzel söyledin. Yeni pazarlar bulma, yeni açılımlar yapma noktasında. Bu seyahatlere de öyle başladı Cumhurbaşkanı. Evet. Önce Hindistan'a gitti. Arkasından Rusya'ya gitti.
Evet.
Arkasından Çin'e gitti. Şimdi Amerika'da. Dönüşte de Avrupa Birliği ile oturacaklar. Zaten Afrika açılımı var. Türkiye büyük bir açılım yapıyor aslında.
Aslında
bu biraz geride kalan bir
senin bunu ama hatırlatman önemli oldu bence. Çünkü son zamanlarda biliyorsun Türkiye dünyada yalnızlaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan dünyada yalnızlaşıyor söylemleriyle ortaya çıkan kesimler vardı. Bunlara da en güzel cevap Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu gezileriyle oldu aslında. Çok güzel söyledin sen. Önce Hindistan'a gitti, arkasından Rusya, sonra Çin, Amerika, arkasından Avrupa Birliği. Aslında Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı liderliğinde Türkiye AK Parti hükümeti yeni bir açılım yapıyor bence dış politikada. Ve bu açılımın en güzel örnekleri de bu geziler oldu.
Şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen hafta programı yapamadık. Ben Tunus'taydım, sen de Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştin.
Hı hı.
Şimdi Tunus'ta biliyorsun Arap Baharı'nın başladığı ülke, Yasemin devrimi. Oradan başladı.
Evet.
Ve anayasa değişikliği yapıldı. Çok şükür orada bir darbe süreci yaşanmadı.
Hı hı.
Ama ülkede yeni bir anayasa yapma imkanına sahip oldular. Hı hı. Arap Baharı'nın başarılı olduğu tek ülke diyebiliriz.
Evet.
Şimdi orada konuşurken şunu söylediler. Türkiye'ye baktığımızda farklı bir ruh görüyoruz diyor Tunuslular. Bizde de bir hareket var, bir milli ruh oluşması var. Tunus bu arada 1800'lü yılların sonundan itibaren Fransız sömürgesi olan bir ülke.
Evet.
En son işte 2010'da başlayan hareketlerle, 2011'de başlayan hareketlerle biraz diktatör Zeynel Abidin Bin Ali vardı. O ülkeyi terk etti. Ennahda Partisi'nin önderliğinde seçimlere gidildi. Yeni anayasa yapıldı. Birçok özgürlük alanı açıldı. Daha ileriki yıllarda bunu hissedecekler. Ama şunu söyledim. Sizde neden bir Türkiye'ye baktıklarında şunu söylüyor. Sizde diyor bir milli ruh var. Biz burada tek başımıza bir şey yapma imkanına sahip değiliz. Ama Türkiye neden lider ülke biliyor musunuz diyor Tunus'ta yaşayanlar. Türkiye yeri geldiğinde kafa tutabilecek ekonomik güce sahip. Ayağa kalkıp ben bunlara hayır diyebilirim. Benim çıkarlarıma ters diye bir duruşa sahip bir ülke. Ve Avrupa Birliği'ne karşı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çıkışlar, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yapılan çıkışlar ne kadar eleştirilirse eleştirilsin Türkiye kamuoyu içinde dünyadaki yansıması çok farklı. Türkiye'ye dışarıdan son derece farklı bir bakış var. Balkanlardan, Kafkaslardan, Amerika'dan ve işte Orta Asya Cumhuriyetlerinden ve Arap ülkelerinden. Türkiye duruşuyla bu coğrafyaya lazım olan, bu coğrafyanın sözcülüğünü yapmaya layık ve buna aday tek ülke.
Evet.
Diğerlerine bakıldığınız zaman bir milli duruş gösteremiyorlar. Bak Suriye'de iç savaş yaşandı. Bizim ülkemizde 3 milyon Suriyeli var. Tunus'a da gitmişler, Avrupa Birliği'ne de gitmişler. Belki sayı daha fazladır. Bunların 3 milyon olarak hesaplayalım. Bakıldığında nereden bakarsan bak en az 800 bin erkek vardır bunların içinde. Eli silah tutabilecek. Hiçbir tanesi savaşmayı göze almadı. Türkiye'ye kaçtılar, Ürdün'e gittiler, oraya gittiler, buraya gittiler. Ama bizim ülkemizde böyle bir hadise Allah yaşatmasın bize ama kanının son damlasına kadar mücadele edebilecek 70-80 milyon insan var burada. Çünkü gideceğimiz başka bir yer yok ve bizim böyle bir kültürümüz yok. Türkiye'nin yurt dışındaki bakışı, Türkiye'ye olan bakış çok farklı.
Evet.
Dolayısıyla dışarı çıktığınız zaman Türkiye'nin kendi içindeki o tartışmaların aslında ne kadar basit, ne kadar sakil kaldığını görüyorsun.
Bizi dinleyen yurt dışındaki vatandaşlarımız zaten bunları her gün yaşıyorlar. Onlar Avrupa'ya gittiğimiz zaman özellikle Türkiye'nin ne kadar güçlendiğini, Türkiye'nin ne kadar büyüdüğünü hepimiz biz daha net görüyoruz. Ama yurt dışındaki vatandaşlarımız zaten bunu her gün yaşıyorlar. Tabii Türkiye'nin güçlü olması, Türkiye'nin güvenilir olması, lider ülke olması Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımızı da çok olumlu etkiliyor. Onlar da orada kendilerini rahat ve güven içinde hissediyorlar. Çünkü arkalarında güçlü bir Türkiye var. Bu onlar için de çok olumlu bir şey. Daha önceki yıllarda hep sahipsiz kaldıklarını, Türkiye'nin kendilerine sahip çıkmadığını ifade ediyor yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti hükümetinin ve devletinin ve Türkiye'nin güçlü olması hem yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, senin de söylediğin gibi mazlum ve mağdur ülkeler için çok önemli bir husus. Ve bu nedenle de Türkiye'nin güçlü olması gerekiyor. Bence Türkiye'ye yönelik saldırıların asıl nedenlerinden birisi de bu.
Evet.
Çünkü Türkiye mazlum ve mağdur coğrafyaların önder ülkesi konumunda görülüyor. Ve bu tabii ki batılı sömürgeci güçleri rahatsız ediyor. Biz rahatsız etmeye devam edeceğiz.
Şimdi şöyle rahatsız edeceğiz zaten. Bugünden itibaren artık bu özellikle 16 Nisan referandumundan sonra işler başka türlü olacak. Şimdi Fransa dedim az önce. 2014 yılı rakamlarıyla Fransa'nın 26 Afrika ülkesi Fransa'nın sömürgesi durumunda. Şu anda işte bağımsızlıklarını kazanmış olarak görünseler bile Fransa'nın sömürgesi. 2014 yılının rakamlarıyla söyleyeyim sana. Bu 26 ülkeden Fransa'nın elde ettiği yıllık gelir ne biliyor musun? Yani belki daha farklı araştırma da gerekir ama bir yıllık gelir 550 milyar dolar. 550 milyar doları 26 Afrika ülkesinin kasasından alıyorlar.
Fransa'ya
aktarıyorlar yıllık. Düşünebiliyor musun? Oradaki aç, sefil hastalık içinde yaşayan insanların ne çektiklerini. Bir de Avrupa demokrasinin beşiği Avrupa'daki duruma bak. Şimdi oradan şuraya gelelim. Almanya dedin sen de. Almanya ile ilgili bir tartışma var şimdi. İncirlik'teki askerleri Alman milletvekillerinin ziyaretlerine Türkiye izin vermedi. Almanya'da kalktı. İşte biz yeni yer arıyoruz. NATO müttefikliğine bu sığar mı? Diye açıklamalar yaptılar. Konumuzun dışında belki ama böyle bir müttefiklik ilişkisi nerede görülmüş? Bir tanesi YPG'ye silah veriyor. Öbürü Tornado uçakları var burada Almanların İncirlik'te. Kalkıyor havada inceleme yapıyorlar, fotoğraf çekiyorlar, istihbarat alıyorlar. Türkiye ile bir zerre, bir cümle istihbarat paylaşmıyorlar. Bizim üstümüzü kullanacaksın. Türkiye'de kalacaksın. PKK ile ilgili bilgileri alacaksın. Ondan sonra tek cümle bir şey söylemeden kendi, hatta onlara Türkiye'nin yapacaklarını aktaracaksın, uyaracaksın, silah vereceksin. Ondan sonra da bu müttefikliğe sığar mı diye soracaksın. Şimdi de çıkmayı düşünüyorlarmış. Valla çıksalar çok seviniriz biz. Gitsinler nereye gidiyorlarsa. Aha. Orada yapsınlar bu faaliyetlerini. Hı hı. Oradan şeye geçelim mi, ister misin? Süremiz de giderek azalıyor.
Evet, evet.
Bugün yapılacak Washington'daki görüşmeye.
Bugünkü görüşme çok
önemli. Sen ne bekliyorsun oradan?
Şimdi 2 saat sonra galiba. Türkiye saatiyle 19 muydu görüşme?
19.30'da başlıyor.
19.30'da başlayacak Türkiye saatiyle. Yani yaklaşık 2 saat var bu görüşmeye. Bu görüşme çok kritik bir görüşme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biliyorsun bu görüşmeyle ilgili dedi ki biz virgül koymayacağız, nokta koyacağız dedi. O açıdan önemli bir görüşme. Görüşmenin iki önemli gündem maddesi var biliyorsun. Birincisi Suriye meselesi ve Suriye'de Amerika'nın YPG'ye silah yardımı kararı. Bu tabii en önemli gündem maddesi olacak. İkinci önemli konu da FETÖ lideri Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilme meselesi. Bu iki konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasında masaya yatırılacak ve nokta koyulacak. Cumhurbaşkanımızın nokta konulacak demesini ben şu şekilde yorumladım. Hatırlarsan geçen hafta Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Sayın Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Amerika'da temaslarda bulundular. Hı hı. Bu Suriye meselesi, YPG'ye silah yardım meselesiyle ilgili görüşmelerde bulundular alt düzeyde. Ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da FETÖ'nün iadesi konusunda görüşmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı ziyareti öncesinde yapılan bu görüşmeler altyapı oluşturmaya yönelik görüşmelerdi. Ve bu görüşmelerden elde edilen neticelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki görüşmede nokta konulacak. En önemli gündem maddesi de YPG silah yardımı. Amerika bu konuda kararını vermesi gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı...
Amerika kararını verdi. Adam silah anlaşmasının desteğini imzaladı. Yani bir geri dönüş olmasını bekliyor musunuz?
Ben imzaladı ama işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da bugünkü açıklamaları var biliyorsun. Başbakan Binali Yıldırım bugün grup toplantısında bu konuyla ilgili konuştu. ABD Savunma Bakanı ile terör örgütü YPG ve DAEŞ hakkında kapsamlı görüşmeler yaptım dedi Binali Yıldırım. Adı ne olursa olsun, ister PKK, ister PYD, ister YPG, ister DAEŞ olsun, bunların hepsi terör örgütüdür dedi Binali Yıldırım. Bunların hepsi ölüm makinasıdır. Savunma Bakanlığı'nın bu konuda bunun bir mecburiyet olduğunu, bir seçim olmadığını ifade etmesi önemlidir. Ancak bir terör örgütüyle ABD'nin bir başka terör örgütünü yok etmek için işbirliği yapması kabul edilebilir bir şey değildir dedi Başbakan Binali Yıldırım. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Trump'la yapacağı görüşmede bu sözleri tekrar edeceğini bekliyoruz. Çünkü Çin'de gazetecilere yaptığı açıklama da önemli Cumhurbaşkanımızın. Orada dedi ki Amerika dedi kararını vermek zorunda dedi. O yüzden Trump'la görüşme nokta mesabesinde olacaktır. Virgülle nokta konulacaktır dedi. Yani Cumhurbaşkanı'nın seyahati öncesinde Trump'a böyle bir karar aldırıldı YPG'ye silah yardımı konusunda. Ama ben bu kararda bir değişiklik olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü Amerika nihayetinde YPG bir terör örgütü. PKK'nın uzantısı olan bir örgüt. Amerika'nın terör örgütleriyle çalışmak yerine müttefiki olan Türkiye ile çalışmayı tercih edeceğini düşünüyorum. Ve şöyle bir şey var Fatih Atik, Amerika'da Trump yönetime geldi, bakanlarını atadı ancak bürokraside henüz bir değişiklik yapmadı. Yani
yapamadı.
Trump hala hem Pentagon'da hem CIA'de hem FBI'da hem diğer bakanlıklarda Obama döneminden kalma bürokratlarla çalışıyor. Ve Obama döneminden kalan bürokratların Trump'ı yanılttığını düşünüyorum ben. O yüzden bugünkü görüşmede Trump'ın kararında bir değişiklik olabileceğini tahmin ediyorum.
Trump nasıl seçildi? Trump kendi partisinden destek alamadı.
Evet.
Medyadan destek alamadı. Hı hı. Devlet zaten şu anda göreve geldi. 100 gününü bitirdi işte. Hı hı. 120 gün falan oluyor aşağı yukarı 110 gün. Daha bu yapmaya çalıştığı şeyleri yaptırmadılar.
Evet.
Trump'a karşı bir derin devlet mücadelesi var. Hı. Orada da iktidar oldu ama
muktedir
olamadı yani. Evet, yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bugünkü görüşmede ben Erdoğan'ın kendi tecrübelerini Trump'a aktaracağını düşünüyorum.
Hı.
Yani bunlarla mücadelenin nasıl yapılacağını herhalde kendi tecrübelerini aktaracak da Trump şu anda o kadar kötü durumda ki.
Evet.
İç kamuoyunda müthiş eleştirilerle karşı karşıya. Erdoğan'ın söylemleri ben böyle gireceğini düşünüyorum. Hı hı. Yani o görüşmenin ana ilk başlığı bu olacaktır, hı hı, diye tahmin ediyorum ama senin dediğin doğru. Obama yönetiminin bürokrasisine siyasi aklını emanet etmiş durumda. Onlar önüne getirse onları imzalayıp, hı, yürütüyor.
Bence biraz ABD yönetimi Trump'a bu kararı imzalatarak Türkiye'ye bir mesaj vermeye çalıştılar.
Valla şöyle olduğunu düşünüyorum ben.
Yani Suriye'de Rakka'ya yönelik bir operasyon yapılacak biliyorsun.
Hı hı.
Bu operasyonun kiminle yapılacağı konusu şu anda tartışılan konu. Türkiye aslında birlikte bu operasyonu yapmayı Amerika'ya teklif etti. Ancak Amerika'nın bu konudaki önerileri Türkiye tarafından kabul edilmiyor. Çünkü çok teklifi, Amerika'nın teklifi Türkiye'nin kabul edemeyeceği teklifler. Amerikan askerleri katılmasın operasyona, sadece Türk askerleri katılsın gibi bir önerisi var bildiğim kadarıyla Amerika'nın. Ve bu öneriyi de Türkiye tabii ki kabul etmiyor. Eli taşın altına konulacaksa koalisyon güçlerinin hepsinin beraber koyması gerekiyor.
Tabii bir de YPG ile beraber yapın.
Evet, YPG ile beraber yapılması var. Şimdi tabii YPG'ye verilecek silahların nereye gideceği belli. YPG ile PKK aynı terör örgütü. Birisi Suriye'de faaliyetlerini sürdürüyor. Birisi Kuzey Irak'ta faaliyetlerini sürdürüyor. Sadece isimleri farklı ama kaynakları aynı. YPG'ye verilecek silahlar PKK'ya gidecek demektir. Bu 2 kere 2 4 edecek kadar net. Bu nedenle ben Amerika'nın böyle bir yanlış yapacağını kesinlikle ihtimal vermiyorum. Ve bugünkü görüşmede bu konuda önemli kararlar alınabileceğini tahmin ediyorum.
Şimdi Amerikan Savunma Merkez Kuvvetler Komutanlığı var, CENTCOM diye. Pentagon yani. Pentagon. Buraya hakim değil kesinlikle. Türkiye'de yaptıkları ortada. Bir de talimat vermişti. Gemi Kuzey Kore'ye gönderdim dedi. Gemi Hint Okyanusu'nda çıktı falan. Biliyorsun yani. Hı hı. Trump oraya hakim değil ama onlar da PKK'nın, YPG'nin hamisi gibi davranıyor şu ana kadar Pentagon. Ve Trump'a silah yardımı kararını imzalattırdılar. Peki neden imzalattırdılar? Bence geçen iki hafta önce yapılan harekat çok önemliydi.
Hı hı.
Sincar ve Karaçok'u vurduk biz, evet, hava kuvvetleriyle.
Hı hı.
Orada çok önemli bir karargah kurmuşlardı. Hı hı. Ve en büyük haberleşme sistemi, büyük bir telsiz kurup hem Kandil'e hem diğer Suriye coğrafyasındaki her yere ulaşabiliyorlardı. Ve oradan radyoları vardı.
Hı hı.
PKK'lılara radyo yayınıyla talimatlar yönlendirip onların motivasyonunu yükseltebiliyorlardı. Bizim uçaklar gitti, pilotlar. Orayı vurduk.
Evet.
O telsizi ellerine verdik.
Hı hı.
Sadece telsizi ellerine vermekle kalmadı. O Karaçok denilen bölge Suriye'nin karakolu. Yani ondan sonra düz bir alan başlıyor. Orası dağlık ve PKK'nın en önemli merkezlerinden biri. Ve müthiş silah yığına vardı orada. Bugüne kadar Amerika'nın yaptığı en büyük yığınaklardan biri. Orayı da vurdu bizimkiler. Zırh denen şey denen. Güdümlü bombalarla bizim uçaklar vurdular. Müthiş kayıp verdiler orada yani. Canları çok yandı. O nedenle bu kararı, silah yardım kararını ben bir rövanş duygusuyla yapıldığını düşünüyorum. Ayrıca Erdoğan'la Trump'ı görüştürmemek için de gizli bir el devredeydi. Yani o kadar ertelediler ki görüşmeyi olmasın etmesin falan diye neler neler yapıldı. Hatta görüşmenin Erdoğan'ın kendi yöntemleriyle işte ekibi gönderdi, randevu kesinleşti falan. Ondan sonra da görüşmenin içini boşaltmak için yaptılar.
Evet.
Silah kararını imzalattırdılar. Ağır silah verme kararını. Bu sefer Türkiye'den bazıları çıktı, ne dedi? CHP'de dahil.
Hı hı.
Bu ziyaret ertelensin, iptal edilsin, evet, görüşme olmasın falan. Veya işte buradan bir şey çıkmaz diye konuşuldu ama Cumhurbaşkanı onlara da yanıt verdi. Siz dedi siyaset bilmiyorsunuz. İşte, hı, o zaman dedi biz dedi noktayı koymaya gidiyoruz, evet, falan. Bir değişiklik olabilir ama Amerika'nın, şunu söyleyeceğim, fazla vaktimiz de kalmadı. Eğer Amerika'nın Türkiye'yi kaybetme, İncirlik'ten vazgeçme gibi bir karar varsa, sadece İncirlik de değil, Amerika'nın kullandığı iki üstah var. Batman ve Diyarbakır üstleri var.
Hı hı.
Orada da askerler var ve bunlar operasyonel birlikler. Türkiye'yi bu şekilde 40 yıllık, 50 yıllık müttefikini kaybetmeyi göze aldıysa Amerika ve buna ilişkin Kürt devleti planı yapıyorsa, emin olsun ki vatandaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kendine dönük planları var. Ve Amerika'nın PKK'ya silah verdiği yeni bir bilgi değil.
Hı hı.
Ta 90'lı yıllardan beri Eşref Bitlis'in ölümünün altında bile Bunlar yatıyor. Evet. Türkiye'nin bilmediği şeyler değil. Ama bir gün Cumhurbaşkanı dedi ya ansızın geliriz diye. Belki bunu söylemek de doğru değil. Gidip tepelerine bindik ama gerçekleştirdik. Ansızın gene Amerika bölgedeki dengeleri büyük bir hata yapmak üzereyken, kaybetmek üzereyken yeniden bir geri dönüş sağlayabilir mi? Sağlarlar diye düşünüyorum.
Yani bugünkü görüşmede mesela Trump geri adım atmayabilir YPG'ye ağır silahlarla yardım konusunda. Geri adım atmayabilir. Atmasa ne olur? Senin de söylediğin gibi atmazsa Türkiye'nin ne yapacağı çok açık ve net. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ne dedi? Bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Eğer Amerika YPG'ye ağır silahlar konusunda yardım etme kararı verirse Türkiye'nin yapacağı açık ve nettir. Bu ağır silahların YPG'nin eline geçmemesi için Türkiye elinden gelen bütün gayreti ve çabayı gösterir. Hatta Başbakan Binali Yıldırım da bugün grup toplantısında açık açık söyledi. Hala dedi burada Türkiye'nin hassasiyetleri gerekli teminatları verilmezse yapacağımız şey çok açık ve nettir dedi. Terör nereden gelirse gelsin bu terörün kökünü kazımaya kararlıyız ve gereğini yaparız dedi.
Yani onlar öyle diyorsa biz de kendimize göre olacağız.
Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ansızın bir gece gideriz. Geçen sefer vurduğumuz gibi Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri hava operasyonlarıyla o PKK'nın ve YPG'nin elindeki silahları onların başlarına gömer. Bunu yapacak güçte. Bunu Türkiye de biliyor, PKK da biliyor, YPG de biliyor, Amerika da biliyor. Bunları hesap ederek kararlarını vermeleri gerekiyor. Ve bu açıdan da Cumhurbaşkanı bugün Trump'a bunları açık ve net olarak ifade edecektir zaten.
Evet, şimdi şeyi de söyleyelim. 16 Nisan'dan sonra çok şey değişti aslında bakarsan. İşte bu yayının başında anlattık. Erdoğan'ın geniş bir seyahati oldu. Ondan sonra Avrupa Birliği'nden de tavır değişti farkındaysan. Evet. Avrupa Birliği Türkiye'de hayır kampanyası yapıyordu. Sonradan Türkiye ile çalışırız demeye başladılar. Ama artık herkes takkeyi önüne koyup düşünme noktasına geldi. Yani Türkiye artık ne olduğunu gördü. Avrupa Birliği'ne de el uzatıyoruz aslında. Başbakan geçen gün bir açıklama yaptı. Yani referandum geçti. Türkiye, Avrupa, Almanya'da da seçimler tamamlanacak. Avrupa Birliği'nde de bitecek. Artık oturup konuşulabilir. Yani o gergin atmosfer bitti falan denildi. Yani ben Türkiye'nin Amerika'yla da bugün aynı Avrupa Birliği'yle olduğu gibi farklı bir açılım başlatabileceğini düşünüyorum. Bazıları şunu yazdı medyada. Bir restleşme olursa Türkiye kaybeder. Türkiye onlara kafa tutacak durumda mı falan diye yazanlar var medyada. Ben öyle bir durum olduğunu zannetmiyorum. Bugünkü olumlu görüşmeden olumlu bir netice çıkacağını düşünüyorum.
Ya zaten Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin dış politikadaki anlayışı, felsefesi restleşme üzerine kurulu bir değil, politika değildir. Tayyip Erdoğan'ın her zaman söylediği dış politika anlayışını herkes biliyor. Nedir AK Parti'nin ve Tayyip Erdoğan'ın dış politika anlayışı? Kazan kazan politikasıdır.
Evet.
Yani hem Amerika kazanacak bu işten hem Türkiye kazanacak. Türkiye kaybedecek, Amerika kazanacak diye bir şey yok. Amerika kaybetsin, Türkiye kazansın diye de bir şey yok. Hem Amerika'nın hem de Türkiye'nin kazanacağı bir politikada, bir anlayışta Trump ve Erdoğan'ın ben anlaşacağını düşünüyorum. Bugüne kadar hep böyle olmuştu. Bundan sonra da hep böyle olacaktır. Türkiye hem Avrupa Birliği ile ilişkilerini devam ettirecektir. Hem Amerika ile ilişkilerini devam ettirecektir. Hem Çin'le, Rusya ile ilişkilerini devam ettirecektir. Çünkü artık Türkiye bölgesel ve küresel bir güç. Türkiye'de Türkiye'siz hiçbir politika geliştirilemez, hiçbir adım atılamaz özellikle Orta Doğu'da.
Evet, yayınımızın artık sonuna geldik. Aha. Şunu notu da söyleyeyim. Ekonomik açıdan da bakıldığında 16 Nisan sonrası dolar hala gerilemeye devam ediyor. Aha. Borsa 100 bine yaklaştı ve Amerika'da bir toplantı yapıldı. JP Morgan yatırım kuruluşu. Orada dünyanın en önemli şirketlerinin CEO'larına soruyorlar. Yakın gelecekteki yatırım planlarınızda hangi ülkeler var diye. Hepsinin yanıtı şu. İlk 3 ülke arasında Türkiye var. Yani Türkiye'de önümüzdeki süreçte farklı bir döneme giriyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Şimdi gelecek haftada kongre var. Onların sloganını da sen söyle istersen. Öyle bitirelim.
Fatih Atik, şimdi kongreye geçmeden önce çok az vaktimiz kaldı. Trump'la Erdoğan görüşmesinin en önemli gündem maddesi biliyorsun. FETÖ'nün iadesi konusu. Bu konuda kritik önem taşıyan bir konu. Geçen hafta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Amerika'ya gitti. Washington'da ABD Adalet Bakanı ile bir görüşme yaptı. Daha sonra Adalet Bakanlığı bürokratları kendi aralarında görüşmeler yaptılar. FETÖ'nün iadesi konusunda da ben Trump'la Erdoğan arasında yapılacak olan görüşmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Obama döneminde, daha doğrusu Obama'nın son dönemiydi. Gülen'in iadesi konusu biraz zamana yayıldı. Ama Trump dönemiyle birlikte Fethullah Gülen'in iadesi konusunda ben önemli gelişmeler olabileceğini düşünüyorum.
O dosyaları federal mahkemeye ilettiler mi?
Yok, henüz o dosyalar federal mahkemeye iletilmedi. Yani. Türkiye'nin zaten talebi şu. Bizim gönderdiğimiz size deliller çok yeterli deliller. Fethullah Gülen'in iadesi için fazlasıyla delil var. Bu dosyaları bir an önce mahkemeye gönderin. Çünkü nihayetinde geçici tutuklama ve iade talebi var Türkiye'nin. Bu talep konusundaki kararı ABD mahkemeleri verecek. Türkiye diyor ki bu dosyaları bir an önce mahkemelere gönderin. ABD mahkemeleri geçici tutuklama ve iade konusundaki kararını versin. Bugünkü Erdoğan'la Trump görüşmesinde de bu konu mutlaka gündeme gelecek. Ve Erdoğan bu dosyaların ABD yetkili mahkemelerine gönderilmesini talep edecek. Ve ben kısa bir sürede bu dosyaların yetkili mahkemelere gönderilebileceğini bekliyorum. Yetkili mahkemelere gönderilmesinden sonra FETÖ'nün iadesi konusundaki süreç de hızlanabilir.
İyi haberler bekliyoruz bugünkü görüşmeden
sonra. Evet, bence sonra... yani olumsuz bir hava yayılıyor bazı çevreler tarafından. Ama ben Erdoğan-Trump görüşmesinde çok olumlu haberler çıkabileceğini düşünüyorum.
Peki, bu hafta da satır arasının sonuna geldik. Ben Fatih Atik, sevgili partnerim Bilal Çetin'le beraber Türkiye gündemini yorumlamaya çalıştık. Program yapımcılarımız Süleyman Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu, teknisyen arkadaşımız Cihan Aktepe ile birlikte satır arasından bu haftalık bu kadar diyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
Satır arası.